Ayrım 18, sayfa 322. İkinci, süreçten kaygı duyma ve din. Süreçten kaygı duyanlara göre küreselleşme, tarafsız bir şekilde gelişmediğinden ve sonuçları bakımından tamamen hayırlı bir olay gibi görünmediğinden bazı korku ve kaygıları da beraberinde taşımaktadır. Bu korku ve kaygıların nedenleri şu başlıklar altında sıralanabilir. A. Risk ve belirsizlikler dünyası. Küreselleşmenin toplumsal sonuçlarını açıklarken en çok risk, belirsizlik, güvensizlik, eşitsizlik, kaygı, toplumsal çözülme, hegemonik güç ve benzeri kavramlara başvurulması sürece duyulan korkuların kanıtı gibidir. Küresel modern toplumlarda bireyler, özgürlüğün bir bedeli olarak daha çok risk ve belirsizlikle karşı karşıyadır. Sadece bireyler değil, tüm temel kurumlar, parantez içinde aile, devlet, hukuk, eğitim, kültür gibi din de küreselleşme sürecinde belirsizliklerle dolu bir dünyadadır. Küreselleşme karşısında dinin durumu değerlendirildiğinde, onun eskisinden çok daha farklı ortamlarda can sıkıcı sorularla karşı karşıya kalacağını söylemek mümkündür. Her şeyden önce din, küreselleşmenin hakim motifleri ve onun icatlarıyla çok yakından irtibatlı olan teknolojiler tarafından tehdit edilmektedir. Parantez içinde Falk 2003-77. Teknolojinin gelişimiyle birlikte dünya giderek daha çok kontrolden çıkmaktadır. Eskiden kolaylıkla kontrol edebildiğimiz ve genellikle istediğimiz gibi şekillendirebildiğimiz dünya, elimizden kayıp giden bir dünyaya, parantez içinde Giddens, dönüşmekte ve katı olan her şey buharlaşmaktadır. Kontrol edilebilirliği azalan ve kaygan zeminlerde mevzilenen dünyalarda, dinin egemenliği zayıflar ve buna bağlı olarak çoğulcu dünya görüşleri ön plana çıkar. B. Dini etkinlik ve sembollerin metalaşma riski. Küreselleşme sürecinde dini etkinlik ve semboller kutsal karakterinden soyutlanmış halde sırf bir meta olarak piyasaya arz edilebilir. Hat ve oymacılık, ney üfleme gibi sanatlar, dini temaları seküler müzikle harmanlama ve tesettür gibi esasında kutsal nitelik gösteren etkinlik ve semboller iç anlamlarından boşaltılarak küresel ekonomik sistemin bir parçası haline gelebilir. C. Ulusal kimliklere yönelik tehdit. Küreselleşme, paradoksal bir şekilde ulusal kimliklerin varlığını sürdürmekle birlikte, ulusların birbirine bağımlı olduğu tek bir sosyal dünya olgusuna işaret eder. Robertson, parantez içinde 166, Universalizm, parantez içinde evrenselcilik, partikülerizasyonundan, parantez içinde tikelleşme ve partikülerizmin, Universalizm'den söz etmektedir. Burada universalizm, dünyayı tek bir dünya, tek bir mekan yapmak, partikülerizm ise farklı kimliklere sahip olmak anlamına gelmektedir. Buna göre ulusal toplumlar, küresel toplumlar sistemi içinde başlıca aktörler olarak varlıklarını sürdürecekler, fakat artık kimliklerin tek belirleyicisi olmayacaklardır. Ulusal toplumlar, kimliklerinin tek bir belirleyicisi olamadıkları için, bağımsız ulus devletlerinin de egemenlikleri tehlikededir. Bugün küreselleşme, dünyayı denetleme ve istemediği gelişmeler karşısında başka ülkelere müdahale hakkının bulunduğuna inanan ABD'nin adeta siyasal liderliği şeklinde bir seyir izliyor. Parantez içinde Kongar 2002-23. Bir yandan ABD'nin egemenliği, öte yandan IMF, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve AİHM gibi devletler üstü örgütlenmelerin önem kazanması ulus devletlerin egemenlik haklarını tehdit etmektedir. Küreselleşme süreci batılı hegemonik modern yapıların ve davranış örüntülerinin yaygınlaşmasına ve bütün dünyayı egemenliği altına almasına neden olmaktadır. Tüm bu yapıların gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri sosyoekonomik, kültürel ve politik yönden bir nesne, parantez içinde slave durumuna getirme olasılığı göz ardı edilemez. Üstelik hegemonik güçler bu nesneleştirmeyi çoğu defa temel insan haklarını yaygınlaştırma kılıfıyla kamufle etmektedirler. Salt ekonomik hegemonya ile varlığını sürdüremeyeceğinin bilincinde görünen küresel özne, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve demokrasi bağlamında gündem belirleyici temalarla etkinliğini yayma ve kendini meşrulaştırma çabası içindedir. parantez içinde Erkızan 2002-70. Böylelikle siyasi, askeri ve ekonomik üstünlüğü elinde tutan hegemonyacı güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir dünya tesis etmeye koyulmaları birçok yerde sosyopolitik ve ekonomik düzenin sarsılmasına, istikrarsızlığa, kaos ve gerginliğe yol açmıştır. Gerçekten de küreselleşme çağında adeta milliyetçilik anlayışlarının sınırları zorlanıyor ve geleneksel milliyetçiler değişimin boyutlarını biraz da şaşırmış oldukları halde endişeyle izliyorlar. Elbette milliyetçiliğin sonu gelmedi. Milliyetçilik hala küreselleşmeye karşı direnç noktası olmaya devam ediyor. Ama milliyetçiliği oluşturan geleneksel kültür kodları da ister istemez değişime uğruyor ya da değişmek zorunda kalıyor. Uluslararası karşılaşmalarda milli maçlarının eşliğinde sportif müsabakalara katılan milli takımların sporcu profili bu değişimin bariz yansımasıdır. Zira birçok milli takım farklı uyrukları olan ve farklı etnik kökenlerden gelen sporcuları da içinde barındırıyor. D. Mikro milliyetçilik ve dini bağlılıklarda artış. Küreselleşme ile birlikte ama küreselleşmeyi yönlendirmek isteyen güçlerin denetiminden bağımsız, kendiliğinden tepkisel olarak ortaya çıkan milliyetçilik ya da dini bağlılık eğilimlerinden bir artış gözlenmektedir. Çoğu defada küreselleşmeyi yönlendirmek isteyen güçler, gittikleri ülkelerde elverişli fırsatları yakaladıklarında mikro milliyetçilik ve mikro dini bağlılıkları tahrik etmektedirler. Böylece farklı kültürel unsurlar taşıdığını iddia eden milliyet, ırk, boy, dil, dini grup ve mezheplerin her birinin içinde yaşadığı daha büyük toplumun siyasal örgütlenmesinden ayrı bir siyasi özellik talebi teşvik edilmektedir. Parantez içinde Kongar. E. Sosyoekonomik ve kültürel istila. Uluslararası sermayenin dolaşımı küreselleşmenin ekonomik boyutunu oluşturmaktadır. Başta ABD'li şirketler olmak üzere uluslararası sermaye zincirleme bir şekilde birbirine bağlı olarak bütün ülkelere girmiş, borsa yaygınlaşmıştır. Uluslararası sermaye birbiriyle o kadar bağlantılıdır ki New York'ta veya Tokyo'da yaşanan bir kriz tüm dünyaya şok dalgalar gönderebilmektedir. Birçok küresel olguda olduğu gibi dünya ekonomisini kontrol eden güçler orantısız bir şekilde batılıdır. Bunlar ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan ülkelerdir. ABD'nin lokomotifi olduğu yeni düzen, yeni dünya düzeninin küresel ekonomisi, uluslararası sermayenin egemenliği yoluyla sermayenin tekelleşmesine yol açmakta ve bunun sonucunda yoksullar daha fazla yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşmektedir. Parantez içinde Kongar 29. EA Popüler Tüketim Kültür Ajanları. ABD popüler tüketim kültür ajanları ile dünyayı adeta bir ahtapot gibi kuşatarak bunlar aracılığıyla kendi davranış kalıplarını da başka milletlere benimsetmeye çalışmaktadır. Küresel popüler kültür türünü tanımlayan en iyi örneklerden biri olan Benjamin Barber'ın kavramlaştırdığı Mac Dünya, parantez içinde Mac World alışkanlıkları gösterilebilir. İletişim, eğlence ve ticaret yoluyla bir araya gelmiş Mac Dünya, parıltılı, renkli bir gelecek, her yerde insanları hızlı müzikleriyle, parantez içinde MTV, hızlı bilgisayarlarıyla, Macintosh, Mac, Apple, hızlı yemekleriyle, parantez içinde McDonald's, büyüleyen, ulusları türdeş bir küresel lüne parka girmeye iten, entegrasyon isteyerek saldırıya geçmiş ekonomik, teknolojik ve ekolojik güçleri temsil etmektedir. Mac dünyanın neredeyse tamamı başta Amerika olmak üzere batı kaynaklıdır. Dünyanın her tarafında batı etkisinde kalan genç kuşak, Amerikan müziği eşliğinde dans etmekte, ayaklarına Nike, Adidas gibi Amerikan ayakkabıları, altlarına Blue, Jean, Levi's, Wrangler gibi Amerikan kodları, üstlerine de Amerikan üniversiteli ve diğer tüketim ürünleriyle ilgili parantez içinde kasıtlı yazım hataları içeren mesajlar yazılı benzer marka tişörtler giymektedir. Daha yaşlılar televizyonda Amerikan sitcomlarını seyretmekte ve Amerikan filmlerine gitmektedir. Genç yaşlı birçok insan McDonald's, Burger King gibi Amerikan hamburgerleriyle beslenmekte, Coca-Cola, Pepsi, Cola gibi Amerikan meşrubatı ve Marlboro gibi Amerikan sigaraları içmektedir. Böylece tek düze bir tüketim kültürü egemen olmakta, bu kültür firma ve marka bazında tüm dünyaya dikte edilmektedir. Ne var ki Amerikan popüler kültürünün tüketimi sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir hegemonik paket içerisinde yeni inanç ve değerleri de beraberinde taşımaktadır. Berger'e göre, parantez içinde 2006 B79, rock müzik bunun için iyi bir örnektir. Rock müziğin cazibesi sadece yüksek sesin, ritmik melodinin veya çılgın dans şeklinin tercih edilmesinden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda kendini ifade etme, doğallık, cinsel özgürlük ve belki de hepsinden daha önemlisi geleneğe karşı muhalefeti sembolize etmektedir. Keza hamburgerle birlikte insanlar aynı zamanda onun ambalajlanmış paketiyle gelen Amerikan inanç ve değerlerini de aldıkları için bilerek veya bilmeyerek kültür emperyalizmine maruz kalmaktadırlar. Cihat, Mac dünyaya karşı. B. Benjamin'in parantez içinde 224-125 kullanımında cihat, çoğu dünya dinlerinde bulunabilen, modernlik karşıtı tüm akımları, köktenci muhalefetin genel biçimlerini temsil etmek üzere başvurulan bir kavramdır. Bu anlamda teknolojiye, pop kültürüne, her türlü yapay sosyal işbirliğine, vahşi kapitalizme, kısacası modernliğin yol açtığı tüm sorunlara karşı bir mücadeleyi kapsar. Ancak bugünkü cihat anlayışı, Mac dünyayı yalnızca baş kaldırmayıp, aynı zamanda ona arka çıkarken Mac dünyaya da yalnızca cihadı tehdit etmez. Mac dünya da yalnızca cihadı tehdit etmez. Paradoksal bir şekilde onu yaratır ve destekler. Karşıt kutupları temsil ediyormuş gibi görünse de aralarında diyalektik bir ilişki bulunan bu her iki dünya görüşü gerçekte birbirini besleyici bir niteliğe sahiptir. Her iki dünya görüşünü tanımlayan eğilimleri bazen aynı ülkede ve aynı anda görmek mümkündür. İranlı tutucular bir kulaklarıyla kendilerini kutsal savaşa çağıran mollaları dinlerken diğer taraftan da uydudan Amerikan dizilerine kulak kabartmaktadırlar. Ortodoks Hasitler, Neonaziler ve kendilerine yeşil popçular denilen bazı İslami gruplar mesajlarını yeni nesillere aktarabilmek amacıyla rock ve şimdilerde hip hop dansları eşitliğinde rap müziği kullanmaktadırlar. Amerikanlaşma paradigmasına daha özel bir örnek, Ritzer'ın parantez içinde 2787, rasyonelleşmiş sermaye, yoğun üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim biçimlerinin dünyanın her yerinde önceki diğer türleri fethettiğini ileri süren McDonald'laşma tezidir. Amerikan kültür emperyalizmini yansıtan McDonald'laşma süreci, kültürel açıdan gelişmekte olan toplumların belleklerine kazınmaktadır. Bu olgu, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dışında yaşayan birçok insanın gözünde rahatsız edici derecede Amerikanlaştırma damgası taşımaktadır. Süreç çoğu defa kendiliğinden gelişmiyor, hegemonyacı güçler kapitalist sistemi ayakta tutabilmek amacıyla uluslararası kültürel ekonomik düzene ayak uydurup hizaya gelmeleri için birçok ülkeyi ekonomik ablukaya almakta ve kapılarını McDonald's'a açmayan ülkeler ciddi şekilde cezalandırılmaktadır. Söz gelimi, petrol üreten ülkelerin ürünlerini satışa sunabilmeleri için pazar dar boğazlarını aşabilmeleri büyük ölçüde böyle bir uyuma bağlı kılınmıştır. Kutsal bir eğlence kurumu haline gelmiş gibi görünen McDonald'laştırma olgusunun yankıları ABD sınırlarının ve fast food işinin çok ötesine geçmiş, geniş bir yelpazede günlük işleri, eğlenceyi ve yaşam biçimini her geçen gün daha fazla etkileyen bir fenomen haline gelmiştir. Popüler tüketim kültürünün medyaya etkisi. McDonald's ve Burger King, Kentucky Fried Chicken gibi türevlerinin etkileri gazete dünyasına da yayılmıştır. USA Today'in başarısı birçok gazetenin örneğin daha kısa yazılar ve renkli hava haritaları basmasına yol açmıştır. USA Today ve benzerleri bir tür ordövr, parantez içinde okuyucularına bir tablet ya da hamburger verircesine haberleri çok küçük parçalara bölen, görselliği ön planda tutan renkli resimler, komik olaylar, Güzin Abla ve benzeri köşeleri olan ya da tabloid gazete olarak tanımlanabilirler. Parantez içinde Ritzer 192. Ancak fast food restoranlarının uzun, zevkle yenen, sohbet edilen bir yemek serüvenine, yemek süresine uygun olmayan niteliği aile bağları, cinsellik ve değerler üzerinde olumsuz etkiler yaratma eğilimindedir. bu türden mekanlar başlarken besmele çekmeye ve bitirildiğinde dua yapmaya hiç uygun olmayan bir atmosfere sahiptir. Verimlilik ve hesaplılık amacındaki bürokratik, akılcı ve türdeş fast food ilişki biçimleri sosyal yaşama yansımakta ve akıl dışı yapıları da beraberinde taşımaktadır. EB Genç iş adamları ve entelektüeller. Tek düzey küresel kültür sadece popüler kültür ve tüketim alanlarıyla sınırlı kalmamıştır. Adını yıllık dünya ekonomi zirvesinin yapıldığı lüks dinlenme merkezi Davos'tan alan ve genç profesyonel iş adamlarını nitelemek üzere kavramlaştırılan Davos kültürü de küresel bir tek düzey yaşam biçimini anlatmaktadır. Küresel ekonomik sürecin tamamlayıcı bir parçası olarak küreselleşen ve ana taşıyıcısı uluslararası ticaret olan bu kültür, çağdaş iş hayatının aksesuarlarını, belirli davranış biçimlerini dikte etmektedir. Davos kültürünün aktörleri, benzer becerilerinin yanında aynı zamanda birbirleri gibi giyinmekte, aynı jargonu kullanmakta, yerli ortamlarını aynı tür esprilerle aşmakta ve İngilizce konuşmaktadırlar. Bu kültürel özelliklerin çoğu Batı, parantez içinde genellikle Amerikan, kökenli olduğundan bu ortama farklı kültürlerden dahil olan bireyler söz konusu davranış kalıplarını öğrenebilmeleri için bir sosyalleşme sürecinden geçmek zorundadırlar. Parantez içinde Berger 78. Böylelikle çağdaş iş dünyasının çılgın adımları, iş adamlarının yaşam biçimlerine, değer yargılarına, özel uğraşlarına, boş zaman etkinliklerine ve aile hayatlarına kadar taşınmaktadır. İş dünyasındaki genç profesyonel, parantez içinde yuppie stili, vücut geliştirme salonlarından aile hayatına kadar her yerde kendini göstermektedir. Yuppie, Young Urban Professional'ın kısaltması şeklinde genç, zengin ve kariyer peşinde koşan hırslı insanlar için kullanılan bir terimdir. Söz konusu kültürün merkez noktası iş dünyası olmakla birlikte birçok üst düzey meslek mensubu da bundan etkilenebilmektedir. Berger, parantez içinde 2006-B77, temelde elit kültürü olan fakülte kulübü kültürü kavramıyla Davos kültürünün entelektüel izdüşümünü gündeme getirmektedir. Her ne kadar iş dünyası tarafından etkilenmiş ise de bu türün ana taşıyıcıları akademik dünya, sivil toplum örgütleri, sosyokültürel misyon üstlenen parantez içinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi çok uluslu kurumlardır. Söz gelimi Davos kültürü Orta Asya ve Uzak Doğu'da bilgisayar sistemleri satıyorsa fakülte kulübü kültürü de orada aile planlamasını, feminizmi veya çevreciliği organize etmekte, kendi inanç ve değerlerini eğitim sistemi, çeşitli terapi merkezleri, think tank kurumları ve bazı medya kuruluşları kanalıyla yaymaktadır. Kültürel farklılıkları yok edebilecek, hatta düşünsel benzerliklerle, parantez içinde teşabehet kulübühüm, sonuçlanabilecek bu türden ilişkiler, batılı olmayan halkların kültür emperyalizmi ağlarına düşmesini kolaylaştıracaktır. Kültürel alanda küreselleşme, böylelikle başta din, dil, yaşam tarzı olmak üzere batıya ait kültürel değerlerin medya ve diğer kitle iletişim araçlarıyla tüm dünyayı etkilemesiyle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla küreselleşme kavramı ister istemez homojenleşme, hegemonlaşma ve dolayısıyla asimile edilme kavramlarını çağrıştırıyor. Bugün havaalanı kültürü denilen kültürel küreselleşmenin tüm dünyayı etkileyerek farklı medeniyetlerin zenginliklerini homojenleştirip sıradan hale getirmesinden endişe ediliyor. Parantez içinde Berger 72. Aşağı yukarı her 10 yılda bir daha benzer hale geliyoruz. Gıda ve giyim ürünlerinin hızlı dolaşımı ya da fast food restoranlarında aynı türden yenen yemekler yüzünden farklı coğrafya, etnik köken ve kültürlere mensup olduğu halde dış görünümleri itibariyle birbirine benzeyen insan sayısında artış gözleniyor. Homojenleşme, parantez içinde türdeşleşme, artan benzerlik demektir. Benzeşme eğilimi az sayıda ülkenin orantısız ve hegemonik küresel güce sahip olmasının beraberinde taşımaktadır. Günümüzde insanlar 19. yüzyılın sonunda olduğundan daha benzer bir biçimde giyinmektedirler. Parantez içinde homojenleşme. Fakat küreselleşen giyim kodları baskın bir şekilde batı giyim kodlarıdır. Parantez içinde hegemonlaşma. Böylelikle emperyalistler tarafından homojen ve türdeş hale getirilen topluluklar kültür emperyalizminin kıskacına daha kolay düşmektedirler. Güçlünün günahları gücün itibarının bir kısmının nedenidir önermesi, güç ve güçlünün egemen kültürün evrenselleşmesindeki önemini vurguluyor. Mazrui'nin parantez içinde 2007-259 dediği gibi, Batı kültürünün en kötü yönleri bile dünya çapında bir prestij elde ediyor. Bir zamanlar alkolün etkisinden arınmış Müslüman toplumları, şimdi gittikçe artan alkolizm ile uğraşıyorlar. Çinli elitler Kentucky Fried Chicken ve McDonald's hamburgerlerine teslim oluyorlar. Ve Mahatma Gandhi'nin ülkesi nükleer gücü elde etmeye karar veriyor. Küresel ürünlere bir guru tepkisi. Çok uluslu şirketlerin ürünlerine karşı başlatılan yerel protestolarda dini liderlerin ağırlığının önemli olduğu anlaşılıyor. Mesela Hindistan'da bir yoga gurusu, küreselleşmeye karşı milli gurur ve geleneksel değerler barındıran bir mesaj taşıyor. Çok uluslu şirketlerin Hindistan'da yeri olmadığını söyleyen guru, Hindistan'ın kendi kültürüyle yoğrulması gerektiğini belirtiyor. Ve Hintli olun, Hint dillerini konuşun, Hint kıyafetleri giyin, Hint içecekleri için diyor. Söz konusu guru, Coca-Cola ve hamburger gibi yabancı malların Hint ruhunu kirletip zayıflattığını belirttikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerikan ilaç firmalarının büyük bir tuzağı olduğunu da sözlerine ekliyor. Parantez içinde Paul Green 2010 B. Kısacası asimilasyona yol açtığı için zenginlerin yoksulları sömürdüğü bir sistem olarak algılanan mevcut küresel yapı, küreselleşme olgusunu bir ahlak sorunu haline getirmektedir. Dünya dinlerinin özünde var olan adalet fikrinin küresel eşitsizliklerin aşılması yolunda bir erdemlilik imkanını ifade ettiği düşünülebilir. Küreselleşme sürecinin aynı zamanda farklı dini kültürlerin evrenselleşmesi sürecine yol açtığını düşünürsek, dünya dinleri arasında oluşacak ortak platformun küreselleşme sürecine manevi bir boyut katması umulabilir. Parantez içinde Kutler 2006-44 F. Ekolojik tehdit ve din. Küreselleşmenin sonuçlarından bir tanesi de dünyanın küresel çaplı doğal ve imal edilmiş risklerle karşı karşıya kalmış olmasıdır. Doğal risk, doğanın sabitliklerinden gelen risktir. Geçmişten günümüze gelinceye kadar insanlar, hasadın kötü geçmesi, sel baskınları, salgın hastalıklar ya da açlıklar gibi doğadan gelen risklerden dolayı kaygı duyuyorlardı. Çok yakın tarihlerde yerkürede meydana gelen şiddetli sel, deprem ve tsunami felaketleri, küresel iklim değişiminin etkisini akla getirmektedir. Parantez içinde Giddens 2000 A. 1970'lerin ortalarında dünyanın küresel bir soğuma evresinde olduğu ileri sürülürken, günümüzde iklim değişimi uzmanları küresel ısınmanın yaşandığına ve buna karşı önlemler alınması gerektiğine inanmaktadır. İçinde yaşadığımız evrenin karşılaştığı çevre felaketleri, Kur'an'a göre insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden meydana gelmektedir. Nisa 4.62, Bakara 2.95. Artık biz kendimizin neden olduğu risklerin dışarıdan gelenler kadar, parantez içinde hatta daha fazla tehlikeli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Üstelik bu risklerin bir kısmı küresel ekolojik risk, nükleer tırmanma ya da dünya ekonomisinin çökmesi gibi büyük felaketlere yol açabilecek niteliktedir. Risklerle dolu olan dünya, risklerin fazlalığı nispetinde kaçınılmaz olarak dini canlanmayı besleyecektir. Kuşkusuz ekolojinin dinle bağlantısı sadece doğal risklerin fazlalığıyla irtibatlı değildir. Dinlerin doğal çevreye ilişkin değerler manzumesi, küresel etik arayışlarında temel referansları oluşturmaktadır. Belirli bir habitat içine yerleşmiş her bir topluluk için yaşadıkları doğal çevre sırf bir coğrafi alanı değil, kendisine sırlar ve derin anlamlar yüklenilen bir ana vatanı, bazen Anadolu'yu ifade eder. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ifadesiyle dünya ahiretin tarlasıdır. Yani maddi ve manevi gıdalarımızı, ebedilik enerjimizi yüklendiğimiz yerdir dünya. Dolayısıyla ekoloji ve din arasındaki mutabakat rastlantı değildir. Çevreye ilişkin dini ve ahlaki değerler küresel düzeyde senkronize edilebilecek evrensel davranışların bina edilebileceği referans kaynaklarıdır. Sonuç olarak küreselleşmeden Endişe duyanlar dünyaya verilmek istenen yeni düzene ve gelinen noktayı ekonomik ve kültürel nesneleşmeye, gelir dağılımında can yakıcı bir adaletsizliğe ve ekolojik dengesizliğe yol açması gibi nedenlerle gayri ahlaki bulmaktadırlar. Parantez içinde Chandra 2006-19. İlginç olan küreselleşmeye yönelik tepkileri içeren karşıt tutumun da ironik bir biçimde küresel bir hale gelmesidir. B. Küresel dünyada dini görünümler. 1. Dini yayılmacılık. Başta Hristiyanlık, İslam ve Budizm olmak üzere çeşitli dinlerden dini cemaatlerin kendilerine müntesipler bulmak amacıyla neredeyse tüm yerkürede hareket halinde olmaları küreselleşmenin en çok hissedilen boyutlarından bir tanesidir. Budizm, ruhi ve içsel gelişim seansları ve sportif yoga etkinlikleriyle oldukça seküler görünümde tüm dünyada uygun zemin arayışını sürdürürken, sadece kendi etnik ve inanç gruplarına hitap eden Musevilik, koşer damgalı ürünleriyle hangi dinden olursa olsun yiyecekler konusunda sınırlı davranmak isteyen insanların ihtiyacını karşılamaya hizmet ediyor. Müslüman ülkelere ait olmayan uçaklarla yapılan seyahatlerde helal meat, parantez içinde helal et sözcüğünü bugünlerde sıkça duyabilirsiniz. Küreselleşme sürecinde belli başlı dinler misyonlarını başka kültürlere taşımak üzere küreselleşmenin tüm imkanlarından azami ölçüde yararlanmaya çalışıyorlar. Bu konuda büyük dinler içinde en aktif olanlar İslamiyet ile Hristiyanlıktır. İslam dini genel olarak tebliğci, Hristiyanlığın ise bazı formları bu anlamda evanjeliktir. İnsanları Hristiyanlığa döndürme, bir başka deyişle Hristiyanlığı yayma faaliyetine evanjelizm denir. Sözcük günümüzde liberal protestanlar dışındaki fundamentalist karakterli protestanları niteler. Evanjelizmle bağlantılı bir diğer kavram ise ekümenizmdir. Ekümenizm, farklı Hristiyan geleneklerinden gelen insanları farklılıkları paranteze alarak bir araya getirmeye çalışma etkinliğidir. Bunu bir ideoloji olarak görmeye ise ekümenikalizm denir. Küreselleşme ile birlikte benzerliklerinin farkına varan Hristiyanlar, özellikle 20. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığı daha etkin bir şekilde yaymak amacına yönelik dünya kiliseler arası birliğini oluşturma çabasında görünüyorlar. Sovyet mirasçısı olan ülkeler, Evanjelik, Adventist ve Yahova Şahidi gibi Hristiyan gruplar, Türkiye'den bazı tarikat ve dini hareketler, Pakistan'dan tebliğ cemaati üyeleri ve çok etkili görünmeseler de Arap ülkelerinden gelen Vahhabiler için dinlerinin mesajlarını iletmeye uygun alanlar görünümündedir. Bazı İslami organizasyonlar küresel Müslüman ağların nitelemesine hak edecek ölçüde küresel bir aktör görünümündedir. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı'nın dışında diğer İslami vakıfların başka ülkelerdeki faaliyetleri bu resmi doğrulamaktadır. Her ne kadar dinlerine yeni müntesipler çekmeyi amaçlamasalar da evanjeliklerin faaliyetlerine benzer bir durum Siyonizm içinde geçerlidir. Yahudi siyasal düşüncesini ve fanatizmini ifade eden ve ortaya çıkışından yaklaşık yarım asır sonra Filistin'de bir Yahudi devletinin oluşumuyla meyvesini vermiş olan Siyonizm de günümüzde önemli bir güçtür. Dünyanın bütün güçlü ülkelerinde önemli baskı grupları bulunan Siyonistler, ellerinde tuttukları medya ve sermaye imkanları, think tank kuruluşlarıyla kendi Siyonist çıkarları doğrultusunda dünya düzenini şekillendirmeye yönelik çaba sarf etmekte ve bunda önemli oranda başarı sağlamaktadırlar. Yine de bu sürecin genelde evrensel dinler, özelde ise küreselleşmeyi yönlendiren Batı lehine bir durum yarattığı, kilisenin bunu ekümenizm iddiasını bütün dünyaya teşmil etme süreci olarak gördüğü ve bütün yeryüzünü misyonerlik eyleminin etkinlik alanı olarak kullandığı bilinmektedir. Günümüzde Hristiyanlığın evanjelik yorumu bir taraftan ABD iç ve dış siyasetinde etkili olurken diğer taraftan küresel misyon etkinliklerinde ön plana çıkmaktadır. Bunlar açısından küreselleşme bütün dünyaya misyonun götürülmesine imkan veren bir süreçtir. Parantez içinde Gündüz 70. Çeşitli sosyoekonomik ve politik faktörlerle oluşan evanjelik, protestanlığın küresel gücü, diğer dinamik dini hareketlerle, mesela İslami hareketlerle karşılaştırıldığında gayet iyi bir şekilde görülür. İslami hareketler sadece İslam ülkeleri veya başka ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklarla sınırlı kalırken, evanjelik protestanlık dünyanın birçok yerinde yabancısı olduğu, hatta çoğunlukla da hiç tanınmadığı coğrafyalarda daha rahat ve serbest hareket etme özgürlüğüne sahiptir. Parantez içinde Berger 81. Dolayısıyla İslami cemaat ve organizasyonların evanjeliklere göre daha sınırlı konumları, İslam ülkelerinin görece düşük ekonomik gücü ve onların birçok ülkede misyonerlere göre daha kısıtlı şartlarda, bazen devlet baskısı altında faaliyet göstermeleriyle açıklanabilir. Günümüzde tebliğci İslami organizasyonlar açık bir şekilde küresel güç dengesinde zayıf bir konumdadır. Bununla birlikte okulda duayı destekleme, kürtajın kolaylaşmasına karşı olma, aile kurumunu ve değerlerini savunma, sapkın cinsel ilişkilere karşı olma, uyuşturucu, alkollü içkiler, madde bağımlılığı, zararlı maddelere karşı savaş gibi birçok İslami değerin Müslüman olmayan toplumlarca da paylaşılması bu teşkilatların hedefleriyle de örtüşmektedir. Orta Asya'da evanjelik hareketlilik. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte evanjelistler birçok eski Sovyet ülkesi ve onlara komşu olan bölgelerde derhal harekete geçtiler. Onların etkinliklerinde Batı medyası ve Batılı güç odaklarının önemli katkısının olduğu açıktır. Bu güç odakları tüm dünyanın dikkatini radikal İslam'a çekiyorken, kendisine boş alan bulan Hristiyan fundamentalistler hızla yayılma fırsatını yakalıyorlar. Parantez içinde Chandra 66. Evanjelikler çeşitli Amerikan vakıflarının ciddi destekleri altında gittikleri ülkelere kültürel bir devrim de götürmekte ve oralarda çeşitli sosyal işlevler icra etmektedirler. Bizim gözlemlerimize göre özellikle genç kadın misyonerler bugün bazı Türkiye cumhuriyetlerde olduğu gibi ilkel köy şartlarında ya da kentlerde bir aile yanında en az 2 yıl kalarak kadın erkek ilişkilerinde, çocukların yetiştirilmesi ve eğitimlerinde, geleneksel hiyerarşik yapıya yönelik tutumlarda köklü değişimlerine neden olmaktadır. İlk etapta dini misyonlarını gizledikleri için ebeveynlerin güvenini kazanarak kültürel etkinliklerini gerçekleştiren misyonerler, zeki ve başarılı gördükleri ilköğretim mezunları çocukların ABD'de eğitim görmelerini sağlamaktadırlar. Evanjelik iken İslam'ı seçen ABD'li genç bir kadınla Türkmenistan'da evlenen Türk uyruklu genç bir eğitimci, kendisiyle yaptığımız görüşmede evanjelik misyonerlerin ülkelerindeki vakıflarca sosyal ve ekonomik yönden ciddi boyutlarda desteklendiklerini, görevlerini tamamlayıp döndüklerinde de muzaffer bir ordunun kahraman askerleriymişçesine kendilerine karşılama törenleri yapıldığını söylemişti. Bize göre evanjelik misyonerlerin gücü, hem ülkelerindeki güçlü vakıfların hem de gittikleri ülkelerdeki büyük uluslararası resmi kurumların desteği altında serbest bir şekilde faaliyetlerini yürütmelerinden kaynaklanmaktadır. Söz gelimi bazı Türkiye cumhuriyetlerdeki Birleşmiş Milletler ve Peace Corps türünden teşkilatların resmi görev tanımlarında olmadığı halde misyonerlik faaliyetlerine odaklık yaptığı konusu oralarda bir fısıltı halinde kulaktan kulağa dolaşmaktadır. İkinci, dini değişim ve etkilenmenin artışı. 20. yüzyılın önemli olaylarından biri birçok Müslüman toplumun hukuk düzenlemeleri, eğitim, alfabe, takvim, tatil günleri, giyim kodları ve benzeri açısından kültürel batılılaşması, diğeri de paradoksal biçimde daha yakın zamanda Batı dünyasının demografik İslamlaşmasıdır. Bu yüzyılın ilk yarısında Müslüman dünyasının kültürel batılılaşmasının temelleri atılmış, Osmanlı İmparatorluğu çökmüş, Kano'dan Karaçi'ye, Kahire'den Kuala Lumpur'a, Dakar'dan Jakarta'ya, yaklaşık 3'te 2'sinin de öteden beri devam eden sömürgeleştirilmesi tamamlanmıştır. Parantez içinde Roy 2003 115. Kültürel batılılaşmanın ya da modernleşmenin bir başka veçesi de aile sosyolojisi tarafından dönmektedir. Müslümanlar birçok yerde bu alanda da sosyolojik evrimi izleme eğilimindedirler. Doğurganlık oranının düşüşü, çekirdek aileye geçiş, kızların eğitim düzeyinin erkeklerinkiyle eşit hatta onlardan daha üstün hale gelmesi, eşler arasındaki yaş ve eğitim farkının azalması, poligam hayatın monogamiye dönüşmesi. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise hem batıya Müslüman göçünde hem de batıda İslam dinine geçişlerde bir artış görüldü. şu anda sadece Batı Avrupa'da hepsi kalifiye olmamakla birlikte 10 milyon kadar Müslüman yaşamakta. Marseilles'ten Münih'e camiler görülmektedir. Almanya Federal Cumhuriyeti 1965'lerden sonra Türk işçilerin ithalinin aynı zamanda müezzin ve minarelerin Alman şehirlerinde kendilerini kabul ettirmelerine bir davet olduğunun farkına vardı. Fransa'da İslam, Katoliklikten sonra en çok sayıda inananı olan ikinci dindir. İngiltere'de bazı Müslümanlar kendi İslami parlamentolarını tecrübe etmekte, diğerleri Müslüman okullar için devlet desteği talep etmektedirler. Dünyanın en çok Müslümana sahip ülkesi, parantez içinde Endonezya ile komşu olan Avustralya, kendi siyasal yapısı içinde İslami olgunun farkına vardı. Parantez içinde Mazrui 263. Sadece Birleşik Devletler'de binden fazla cami ve merkezin ve Müslüman sivil toplum örgütlerinin bulunması, Batı dünyasının demografik İslamlaşmasının bir diğer göstergesidir. Adı geçen ülkede 6 milyondan fazla Amerikalı Müslüman bulunmakta ve bu sayı gün geçtikçe etkili bir şekilde artmaktadır. Birleşik Devletler'deki Yahudilerin sayısını aşan İslam, günümüzde Kuzey Amerika ve İngiltere'de en hızlı büyüyen din konumundadır. 20. yüzyılda Batı dünyası bir Yahudi, Hristiyan, parantez içinde Judeo-Hristiyan medeniyeti olarak tanımlanmasına karşın bu büyüme hızıyla İslam yakın bir gelecekte tüm Batı'da Hristiyanlıktan sonra ikinci önemli İbrahimi din olarak Yahudiliğin yerini alabilir. Müslümanların batılılaşması, Batı'nın İslamlaşması. Mazrui'ye göre, parantez içinde 263, Müslüman dünyanın kültürel batılılaşması paradoksal olarak Batı'nın demografik İslamlaşmasının arkasındaki nedenlerden biridir. Müslümanların kültürel batılılaşması beyin göçüne katkıda bulunmakta. Bu göç Müslüman profesyonel ve uzmanları kendi ülkelerinden Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki iş ve eğitim kurumlarına doğru çekmektedir. Batı'nın eski resmi imparatorlukları demografik karşı girişi serbest bıraktılar. Dünyadaki en kalifiye Müslümanların bazıları Avrupa veya Kuzey Amerika'daki profesyonel pozisyonlar tarafından çekildiler. Bu anlamda 20. yüzyılın ikinci yarısındaki Müslüman dünyasının kültürel batılılaşması, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki Batı'nın demografik İslamlaşmasına hazırlanmasının bir parçasıydı. İslam bir fetih ya da kitlesel bir din değiştirme biçiminde değil, Müslüman toplulukların iş ya da daha iyi yaşam koşulları talebiyle nihai olarak Batı'ya yerleşmiştir. Yerli İslam'ın çeşitliliğini hemen hemen tüm renk tonlarıyla Batı'da da görmek mümkündür. Batı medeniyetine İslam ve Müslümanların karşı nüfuz edişi, kendi başına Batı hegemonyasını sona erdirecek değildir. Fakat Batı'daki İslami varlık önemli bir ölçekte uzun süredir devam eden kültürel homojenleşme tekerleğini tersine çevirmeye başlayabilir. Dünya sahnesinde yeni bir ahlaki analiz geliştikçe değerler karışmaya başlayacak, zevkler rekabet edecek, perspektifler ilişkiye girecektir. 3. Batı'da İslami görünüm. İslami grupların nispeten açık konumları küreselleşen İslam'ın çeşitliliğini daha net bir şekilde görmeyi sağlar. O, Roy'a göre, parantez içinde 97, Batı'da iki tür İslami anlayışın egemenliğinden söz edilebilir. Biri maneviyatçı ve hümanist İslam, diğeri radikal yeni fundamentalizm. Maneviyatçı ve hümanist İslam'a ılımlı İslam da denilebilir. Ilımlı İslam, üslup, yöntem ve görünüm açısından radikal olandan çok farklıdır. Bazı imamların vaazları ve bazı genç Müslümanlarla yapılan söyleşiler, radikal İslam'ın karamsar görüşlerinde bulunmayan bir hümanizmde ısrarlı olduğunu göstermektedir. Bu reforma tabi tutulmuş bir İslam değildir. Çünkü hem dogmaya hem de tefsir ve fıkıh külliyatına sahip çıkılmakta ve hiçbir şekilde itiraz edilmemektedir. Söz konusu olan şey sadece İslam'ın temel direklerine gösterilen saygı değil, aynı zamanda selamet ve mutluluk erekliliği, parantez içinde amaç, çerçevesinde pratik bir ahlak arayışıdır. İslam'ı bunalım ve ısrabın devası olduğu inancıyla insanların bireysel problemlerine çözüm aramadır. Bu yüzden kişisel gelişme, olgunluk ve saygınlık arayışında ısrar temel bir seyir çizgisi oluşturmaktadır. İslam, mutluluğun ve kendine vasıl olmanın anahtarıdır. Kendilik kültürü Müslüman dünyaya girmiş olur böylece. Üstelik iman gibi etiğe yapılan referans, her ne kadar muğlak ve İslam'ı sıradanlaştıran bir niteliği, parantez içinde her din iyidir, olsa da hem Hristiyanlara hem de laik militanlara hitap etme imkanı verir. Çünkü onlar da kendilerini etik ve hümanizm terimleriyle ifade etme eğilimindedirler. Selefi sitelerine bakıldığında orada her tür kültür transferini kınayan birçok açıklama görülebilir. Selefiler, batıya özgü sosyalleşme biçimlerinden sürekli sakınılması ikazında bulundukları halde, fast food örneğinde olduğu gibi her tür kültürel ya da tarihsel yan anlamdan boşaltılmış görünen nesneleri, biçimleri, teknikleri ve davranışları almakta bir beis görmezler. Yeni selefilerin fast food dünyasına mükemmel bir şekilde uyarlanmaları paradoks oluşturur. Hamburger kültürel olarak yansızdır. Hiçbir tarihi atıfta bulunmaz. Helal olması yeterlidir. Batılı bir ortamda İslami ilkelere uygunluk koşuluyla gündelik yaşam düzenlenir. Her taraftan alınma tariflerle oluşturulan küresel bir mutfak icat edilebilir. Aynı mutfakta hem spagetti, hem sushi, hem de döner servisi yapılabilir. Keza çok çeşitli gardıroplardan alarak ya da bunların kullanımını değiştirerek İslami tarzda giyinilebilir. Söz gelimi Türk ya da Avrupalı bacıların yağmur yağmadığı zamanlarda da vücutlarının tamamını örtmek için giydikleri yağmurluklar, giysi kullanımının değiştirilmesine iyi bir örnektir. Bir kültürsüzleşme aktörü olan yeni selefilik, her tür etnik, kültürel, dilsel farklılaşmanın ötesinde mekanı daha çok internet siteleri olan hayali ve soyut bir ümmete atıfta bulunmaktadır. Ümmet artık somut bir toprak parçasıyla ortaya çıkmamaktadır. Bu siteler kendini köksüzleşmiş hisseden ya da en azından ulusüstü bir kimlik arayışında olan bir kitleye hitap etmektedir. Parantez içinde Roy 125. Cemaati kaybetmemek için ılımlı söylem. Yeni selefiler, husun ve kubuh adı verilen kelami tartışmanın maturidi çizgisinde yer alarak Allah insanlara faydalı olduğu için bir şeyi emretmiştir ya da insanlara zararlı olduğu için yasaklamıştır düşüncesindedirler. Bu çerçevede oluşturulan didaktik metinler çoğu zaman belirli bir şahıstan gelen ve bir davranış tercihini konu alan somut sorulardan yola çıkar. Bununla ilgili olarak Roy, parantez içinde 99, merkezi Güney Afrika'da olan bir internet sitesinden alıntıladığı şu örneği verir. Amerikalı genç bir beyaz kadın, bir Pakistanlı ile yaşadığı nikahsız birliktelikten bir çocuk sahibi olmuştur. Ve müstakbel kayınpederinin açık izni olmaksızın çocuğunun babasıyla evlenip evlenemeyeceğini bilmek istemektedir. Sorunun cevabı suçlayıcı ve dışlayıcı olmaktan uzaktır. Bu, iyi bir şey değildir. Ama nikahla düzeltilmesi tercih edilir. Çok farklı ılımlı ve muhafazakar internet sitelerinde verilen fetvaların değişmez bir genel eğilimidir bu. Gerçek bir toplumsal zeminde çok daha ciddi yargılara konu olabilecek durumlarda soruyu soranlar günah işledikleri gerekçesiyle kınanmazlar. Zaten her tür yasal yaptırımın dışında olduklarından dolayı kabul edilebilir çözümler aranır. İmamlar cemaatlerini kaybetmemek amacıyla mümini ikna etmek ve ilahi cezaları hatırlatmak veya kınamaktan ya da tutuculuktan öteye giden bir söylem tutturmak zorunda olduklarını biliyorlar. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, küreselleşme çok farklı boyutlarda gerçekleşen bir olgudur. Siyasi düzlemde Birleşik Amerika ve Batı kaynaklı olması, İngilizcenin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, ekonomik düzlemde uluslararası sermayenin egemenliği, kültürel düzlemde bir yandan tek düze bir tüketim kültürü dikte edilirken, öte yandan kültür farklılığı olan her gruba ayrı siyasal özellik verilmesi, eğilimi ve ekolojik risklerin artışı bunlar arasındadır. İçlerinden de iki özellik öne çıkmaktadır. Başta ABD ve Batı kaynaklı olması ve dil olarak İngilizcenin kullanılması. Küreselleşmenin farklı yüzlerinin ABD ve Batı kaynaklı olması, bu görüntülerin her birinin ABD emperyalizminin eserleri olduğu şeklinde suçlamaları gündeme getirmektedir. Buna ek olarak evanjelik protestanlığı da bir sömürü aracı şeklinde görenler bulunmaktadır. Küreselleşmenin kendiliğindenliği ya da Batı kaynaklı ideolojik bir yapının ürünü olup olmadığı öteden beri tartışılan bir konudur. 21. yüzyılda insan ırkı 19. yüzyıla göre dünya dillerini daha kolay öğrenmektedir. Ancak küresel diller orantısız ve hegemonik bir şekilde Avrupalıdır. Özellikle İngilizce, Fransızca ve daha az ölçekte İspanyolcadır. Arapça bir dünya dili olarak güçlü bir iddiada bulunsa da bu, kısmen İslam'ın küreselleşmesi, kısmen de İslam'ın ibadet dili olması sebebiyledir. Parantez içinde Mazrui 259. her şeye karşın İngilizcenin tüm dünyadaki yaygın etkinliği açıktır. Bütün bugün beğensek de beğenmesek de bu dilin kurguladığı bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası ekonomi, teknoloji, bilimsel hatta dinsel iletişim dili olması onun yaygınlığının nedenlerindir. Tüm dünyada milyonlarca insan sözünü ettiğimiz bu küresel iletişimde kendilerine yer bulmak amacıyla İngilizce öğreniyor. Bir dili öğrenmek ve daha sonra kullanmak o kadar da masum bir şey olmayabilir. Bu, İngilizce örneğinde olduğu gibi aşırı derecede maddi maliyeti gerektirecektir. Ayrıca her dil onu konuşan kişinin bilincinde kendisine ait değerlere, anlayışlara ve hakikatle ilgili yeni yaklaşımlara yol açacaktır. Parantez içinde Berger 84. Süreçte özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'da önemli bir aktör olan Türkiye'de küresel yaygınlığını geliştiren bir ülke konumundadır. 1990'lı yılların ilk yarısından itibaren Bakü, Aşkabat gibi merkezlerin varoluşlarında bulunan evlerin açık pencerelerinden hareketli enstrümanlar eşliğinde popüler Türkçe şarkıların sokağa taşan namelerinin duyulmaya başlaması bunun belirtisidir. O günlerden günümüze gelindiğinde benzeri enstantanelerle karşılaşmak olağanlaşmış, bunlar hayatın sıradan davranış örüntüleri haline gelmiştir. Bugün artık Balkanların, Orta Asya'nın birçok merkezi şehrinde İstanbul Türkçesini aksansız konuşabilen genç kadın ve erkekler Türkiye ile bağlantılı ticari ve eğitsel ilişki içerisindeler. Oralardaki önemli merkezlerden gelen insanlar haftanın hemen her gününde sefer yapan yerel ya da Türk hava yollarıyla İstanbul'a gelmekte, böylece çok sayıda kültürel ve ticari unsurları kendi ülkelerine taşımaktadırlar. Bu türden ilişkiler sadece Türk dilini öğrenmekle sınırlı kalmamakta, çocuklara verilen isimlere varıncaya kadar tüm hayat alanlarında kendini hissettirmektedir. Ayrım sonu, sayfa 339.